Ayrım 43.
Sayfa 420. Pyotr Stepanovich bayağı kendinden geçmiş bir durumda. "Stavrogin, siz güzelsiniz," diye bağırdı. "Güzel olduğunuzu biliyor musunuz? Sizde en değerli olan yan şu ki, siz kimi vakit bunun farkında değilsiniz. Ah, ben sizi inceledim. Size sık sık yandan, bir köşeden bakıyorum. Sizde henüz açık yüreklilik ve saflık var, bunu biliyor musunuz? Dahası var. Siz anlaşılan acı çekiyorsunuz ve bunu saflığınız nedeniyle çekiyorsunuz. Ben güzelliği seviyorum. Nihilistler güzelliği sevmezler mi dersiniz? Onlar yalnızca putları sevmiyorlar ama putu seviyorum. Siz benim putumsunuz. Siz kimseyi aşağılamıyorsunuz ve herkes sizden nefret ediyor. Siz herkesi kendinizle bir tutuyorsunuz ve herkes sizden korkuyor. Bu iyi bir şey. Omuzunuza vurmak için kimse size yaklaşamaz. Siz müthiş bir aristokratsınız. Demokrasiye katılan bir aristokrata doyum olmaz. Hem kendinizin hem de başkasının yaşamını gözden çıkarmak sizin için hiçbir şey anlatmaz. Siz gerekli adamsınız. İşte bana kesinlikle sizin gibisi gerek. Sizden başka birisini tanımıyorum. Siz öncüsünüz, siz güneşsiniz, bense sizin solucanınızım." Ve birdenbire Stavrogin'in elini öptü. Stavrogin'in sırtı ürperdi, korku içinde elini çekti. Durdular. Stavrogin "deli," diye fısıldadı. Öteki aceleyle "belki de sayıklıyorum, belki de sayıklıyorum," diye mırıldandı. "Ama ben ilk adımı bulup çıkardım. Şigalevler pek çok. Ama bütün Rusya'da yalnızca bir kişi ilk adımı buldu. O adam da benim. Niçin bana bakıyorsunuz? Bana siz gereklisiniz, siz. Siz olmadan ben bir sıfırım. Siz olmazsanız ben bir sineğim. Şişe içinde bir ülkü, Amerikasız kolomb. Dinleyin, biz önce ortalığı karışıklığa veririz," diye dehşetli acelecilik eden Verhovenski, Stavrogin'i hep sol yeninden tutuyordu. "Size daha önce de söylemiştim, biz ulusun arasına karışırız. Biliyor musunuz ki biz daha şimdiden dehşetli güçlüyüz. Bizimkiler yalnızca kesip yakan, klasik atışlar yapan, şunu bunu ısıranlardan değildir. Böyleleri ancak engel olurlar. Ben disiplinsiz hiçbir şey anlamam. Ben sosyalist değilim, bir madrabazım. Dinleyin, onların hepsini hesapladım. Öğrencileriyle birlikte onların tanrısı ve beşiğiyle alay eden öğretmen bizdendir. Öğrenimli bir katili, kurbanlarından daha aydın olduğundan para bulmak için öldürmeden yapamayacağını söyleyerek savunan avukat bizdendir. Bir şey hissettirmek için bir köylüyü öldüren öğrenciler bizdendir. Suçluları suçsuz çıkaran jüri üyeleri baştan başa bizdendir. Yeterince liberal olmadığı için mahkemede titreyen savcı bizdendir, bizden. Yöneticiler, edebiyatçılar, ah bizimkiler çok, pek çok ama kendileri de bunun farkında değiller. Öte yandan öğrencilerin ve aptalların söz dinlemesi son sınırına dayandı. Eğitmenlerin safra kesesi patlamıştır. Her yerde ölçüye sığmayan bir övünme, bir canavar iştahı. Biliyor musunuz, biliyor musunuz biz yalnızca hazır ülkücülerle neler elde edebiliriz? Ben gitmiştim. Litre'nin tezi cinayet bir deliliktir diye öfkeleniyordu. Bir de geliyorum ki cinayet artık delilik değil. Sağduyunun ta kendisi ve hemen hemen bir ödev. Hiç değilse soylu bir karşı çıkış. Peki uygar bir insan paraya ihtiyacı olursa öldürmez de ne yapar? Ama bunlar yalnızca meyveler. Rus tanrısı ucuzluk karşısında yelkenleri suya indirdi. Halk sarhoş, analar ve çocuklar sarhoş, kiliseler bomboş. Mahkemelerde ise ya 200 değnek ya bir kova getir. Dipnot, bir kova 40 şişe vodkadır. Ah, kuşağın büyümesine izin verin. Ne yazık, bekleyecek zaman yok. Varsın daha sarhoş olsunlar diyebilirdik. Ah ne yazık, proleterler yok. Ama olacak, olacak, iş o yana gidiyor. Stavrogin, ne yazık ki siz de aptallaştınız diye homurdandı ve yoluna devam etti. Dinleyin, 6 yaşlarında bir çocuk gördüm. Sarhoş anasını eve götürüyordu. Öteki de ona sövgüler savuruyordu. Ben bundan memnun muyum sanıyorsunuz? Bizim elimize geçerse belki de iyileştiririz. Gerek görürsek 40 yıl için çöle süreriz. Ama şimdi bir ya da iki kuşak sürecek bir düşkünlüğe ihtiyaç var. İnsanı iğrenç, korkak, gaddar, kendini seven bir çamur parçasına çevirecek duyulmamış, alçakça bir düşkünlüğe ihtiyaç var. Burada biraz alışsın diye taze kan gerek. Niçin gülüyorsunuz? Ben kendimi yalanlamıyorum. Ben yalnız insanseverlere ve şigal evciliğe karşı çıkıyorum, kendime değil. Ben bir madrabazım, sosyalist değilim. Ha ha ha, ne yazık ki zaman dar. Ben Karmazinov'a Mayıs'ta başlamayı, güzün bitirmeyi vaat ettim. Erken mi? Ha ha, biliyor musunuz Stavrogin, size bir şey söyleyeyim. Rus halkı kötü sözlerle sövüp saymakla birlikte şimdiye kadar hayasızlığı bilmiyordu. Biliyor musunuz ki bu köle köylü Karmazinov'dan daha çok kendini saymıştı. Ona sopa atıyorlardı ama o kendi tanrılarına kanat gerdi. Karmazinov ise bunu yapamadı. Nikolay Vsevolodovic, eh Verhovenski, sizi ilk kez dinliyorum ve şaşkınlık içindeyim diye mırıldandı. Demek ki siz gerçekten de sosyalist değilsiniz, yalnızca siyasal bir gelecek düşkünüsünüz. Madrabaz, madrabaz. Benim kim olduğum sizde merak mı uyandırıyor? Kim olduğumu şimdi söyleyeceğim. Zaten sözü oraya getiriyorum. Elinizi boşu boşuna öpmedim ya. Ama halk da bizim ne istediğimizi bildiğimize inanmalı. Ötekiler gibi kör kör parmağım gözüne bir durumda davranmadığımızı bilmeli. Ah, zaman olsaydı. Bütün felaket zamanın kıt oluşunda. Biz yıkacağımızı açıklarız. Niçin bu düşünce gene de o kadar çekici? Ama eyleme geçmemiz gerek. Biz yangınlar çıkarırız, söylence yayarız. Burada en değersiz bir küme bile işe yarar. Ben size gene bu kümelerin içinde öyle adamlar bulurum ki gözlerini budaktan esirgemezler. Üstelik bu onur kendilerine verildi diye teşekkür ederler. Eh, işte kargaşalık başlar. Öyle bir sarsıntı olur ki böylesini dünya henüz görmemiştir. Rusya'yı duman kaplar, yeryüzü eski tanrıları için ağlar. Eh, işte bu sırada biz de ortaya çıkarırız. Kimi? Kimi? Çareviç İvan'ı. Kimi? Çareviç İvan'ı. Sizi. Stavrogin bir an düşündükten sonra, bir sahtekarı mı diye birdenbire sordu ve sınırsız bir şaşkınlık içinde deliye baktı. Ya, demek sonunda tasarınız buymuş. Verhovenski sevgi dolu bir sesle ve gerçekten sarhoş gibi fısıldadı. Deriz ki o gizleniyor. O gizleniyor sözünün ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ama o gelecek. Biz Skopetslerinkinden daha güzel bir söylence yayarız. O var ama kimse onu görmedi, gizleniyor. Biliyor musunuz, 100.000'de bir kişiye göstermekte olanaklı. Ve bütün dünyaya yayılır. Gördük. Hızır İlyas'ın arabasıyla gökyüzüne çıktığını kendi gözleriyle görmüşlerdi. Sizse Hızır İlyas değilsiniz, siz güzelsiniz. Tanrı gibi mağrur, kendisi için bir şey aramayan, gizleniyor damgasını taşıyan bir kurban. Başlıcası söylence. Siz onları bir bakışta yenersiniz. Yani gerçeği getiriyor ve gizleniyor. Bu arada biz de birkaç Süleymanca yargı yayarız. Kümeler, beşlik kümeler ne güne duruyor, gazeteye gerek yok. 10.000'de bir kişinin dileği yerine getirilirse hepsi dileklerle gelirler. Her ilçeden köylüler bir yerde içerisine dileklerini atması buyurulan bir kovuk olduğunu bilir ve yer yerinden oynar. Yeni adil bir yasa geliyor, deniz köpürür ve derme çatma yapı çöker. O zaman biz taştan yapıyı nasıl kuracağımızı düşünürüz. İlk kez yapıyı biz kuracağız, yalnız biz. Stavrogin delilik diye homurdandı. Niçin istemiyorsunuz? Korkuyor musunuz? Bir şeyden korkmadığınız için size yapıştım ya. Anlamsız mı buluyorsunuz? İyi ama ben henüz Amerikası olmayan bir kolombum. Amerikasız kolomb bir anlam taşır mı? Stavrogin susuyordu. Bu sırada evin tam önüne gelmiş, sokak merdiveninin başında durmuşlardı. Verhovenski onun kulağına eğilerek, "Dinleyin. Sizin için parasız yaparım. Yarın Maria Timofeyevna işini çözeceğim parasız. Ve yarın size Liza'yı getiririm. Liza'yı ister misiniz hemen yarın?" Stavrogin, "Ne o, yoksa gerçekten de aklını mı oynattı?" diye gülümsedi. Merdiven başında kapı açıldı. Verhovenski son kez onun eline sarılarak, "Stavrogin, bizim Amerika," dedi. Nikolay Vsevolodovic ciddi ve buyurgan bir sesle, "Niçin?" diye homurdandı. "İstemiyorsunuz, bunu zaten biliyordum. Yalan söylüyorsunuz, kötü, yolunu şaşırmış, şımarık soylu oğlu. İnanmıyorum, sizde kurt iştahı var. Anlayınız, şimdi sizin hesabınız pek kabardı. Sizi bırakmama olanak yok ki. Yeryüzünde sizin gibi bir başkası yok. Sizi sınır dışındayken yarattım, sizi gene size bırakarak yarattım. Köşeden size bakmasaydım aklıma hiçbir şey gelmeyecekti." Stavrogin karşılık vermeden merdivenleri çıkmaya başladı. Verhovenski onun ardından "Stavrogin!" diye bağırdı. "Size bir gün, haydi iki, hadi üç gün süre veriyorum. Üç günden fazla bekleyemem. Ondan sonra cevap isterim." 9. Bölüm. Stepan Trofimovich'in yazılması. Bu sırada beni şaşırtan Stepan Trofimovich'i de sarsan bir olay oldu. Sabahleyin saat 8'de onun yanından gelen Nastasya Bey'e yazdıkları haberini getirdi. İlkin bir şey anlayamadım ama memurların gelip aradıklarını, kağıtlarını aldıklarını, bir erin de onları bohçaya sararak el arabasıyla götürdüğünü öğrenebildim. Tuhaf bir haberdi bu. Hemen Stepan Trofimovich'e gitmeye davrandım. Onu şaşılacak bir durumda buldum. Sinirleri bozulmuştu, büyük bir telaş içindeydi ama aynı zamanda yüzünde kuşku götürmeyen bir utkunluk ifadesi vardı. Odanın ortasındaki masada semaver kaynıyor ve çay dolu, dokunulmadan unutulmuş bir fincan çay öylece duruyordu. Stepan Trofimovich ne yaptığının farkında olmadan masanın çevresinde dolaşıyor, odanın bütün köşelerine girip çıkıyordu. Sırtında her zaman giydiği kırmızı kazağı vardı. Ama beni görür görmez yeleğini, ceketini giymeye davrandı. Oysa eskiden dostları geldiği zaman böyle bir özen göstermezdi. Hemen içtenlikle elimi yakaladı. "Sonunda bir dost." Derin bir soluk aldı. "Dostum, ben yalnız size haber gönderdim. Kimse bir şey bilmiyor. Nastasya'ya söylemeli de kapıları kapasın ve kimseyi içeri sokmasın. Elbet ötekilerden başkasını, anlıyor musunuz?" Cevap bekliyormuş gibi acelecilikle yüzüme bakıyordu. Doğaldır ki ben hemen sormaya başladım ve birbirini tutmayan, ara sıra kesilen ve araya sıkıştırılan gereksiz açıklamalarla dolu sözlerden, sabahleyin saat 7'de evine il kalemi memurunun apansız geldiğini öğrendim. "Bağışlayınız, adını unuttum, buralı değil." Yüzünde Almanlara özgü aptalca bir ifade var. "Adı Rosenthal." "Blum olmasın?" "Blum, tamam, adının bu olduğunu söyledi. Tanıdınız değil mi?" Yüzünde kendinden memnun budalalara özgü bir ifade var. Bununla birlikte çok ağırbaşlı, sert ve ciddi bir insan. "Polis kılıklı, boyun eğenlerden, aldanmam ben bu işlerde." "Evet evet, anımsıyorum, bu sözcüğü kullandı. Ben henüz uyuyordum, düşünün, kitaplarıma ve el yazılarıma bakacağını söyledi. O beni tutuklamadı, yalnızca kitapları biraz uzakta duruyordu. Ve gelişinin nedenini bana açıklarken öyle bir hali vardı ki ben, sözün kısası, hemen üstüne atılıp eşek sudan gelinceye kadar döveceğimi sanıyordu kendisini. Şu aşağı tabakadan insanların hepsi böyledir zaten. İyi insanlarla iş gördükleri zaman olduğu gibi. Doğaldır ki ben hemen o anda her şeyi anladım. Aşağı yukarı 20 yıldan beri buna hazırlanıyordum. Ona bütün çekmeceleri açtım ve bütün anahtarları verdim. Kendi elimle her şeyi sundum ona. Gururlu ve suskundum. Kitaplardan Herzen'in yurt dışında yayınlanmış bütün yapıtlarını, ciltli kolokol gazetelerini, şiirimin ve sonunda bütün bunların 4 kopyasını aldı. Ondan sonra kağıtları, mektupları, bir de tarih, eleştiri ve politika hakkında karaladığım yazıların bazılarını. Hepsini alıp götürdüler. Nastasya diyor ki eğer el arabasıyla götürmüş, üstünü örtmüşler. Evet öyle, önlükle. Bu bir sayıklamaydı. Burada kim ne anlayabilirdi? Onu yeniden soru yağmuruna tuttum. Blum yalnız mı gelmişti yoksa başkaları da var mıydı? Kimin adına gelmişti, ne hakla, neye güvenerek, bunu nasıl açıkladı? Yalnızdı, yapayalnızdı. Bununla birlikte biri daha vardı. Ara odada, evet anımsıyorum. Sonra herhalde taşlıkta da bekçi duruyordu. Nastasya'ya sormalı, o bütün bunları daha iyi biliyor. Ben çok heyecanlıydım, anlıyorsunuz ya. Konuşuyor, konuşuyor, durmadan bir şeyler söylüyordu. Gel gelelim, o pek az konuştu, daha çok ben konuştum. Yaşamımı anlattım, elbet bu açıdan. Çok heyecanlıydım ama inanın renk vermiyordum. Gene de korkarım, herhalde ağladım. El arabasını Bitişik'teki bakkaldan almışlar. Ah tanrım, bütün bunlar nasıl olabildi? Ama tanrı aşkına daha açık konuşun Stepan Trofimovich, anlattıklarınız bir düş. Dostum, ben de düşte gibiydim sanki. Bir de Teliatnikov'un adını söyledi ve sanırım ki taşlıkta saklanan da oydu. Evet, anımsadım o. Herhalde savcıdan, Dmitri Mitriç'ten söz açtı. Bana daha 15 ruble borcu olan uygunsuzluk, onu da söyleyeyim. Sözün kısası, pek öyle bir şey anlayamadım. Evet, anımsadım. Gizli tutmamı asıl o rica etti. Çünkü yalnızca bakmak için geldiğini söyledi. Başka bir şey söylemedi ve başka hiçbir şey, hiçbir şey. Ve bir şey bulamazlarsa bir şey olmayacakmış. Öyle ki biz her şeyi çok memnun oldum, dostça bitirdik. Ben dostça bir öfke içinde bağırdım. İyi ama o bu gibi durumlarda alışıldığı üzere size güven vermek istemiş. Siz de kendiniz bunu geri çevirmişsiniz. Hayır, güven verilmemesi daha iyi. Hem rezilliğe ne gerek var? Zamanı gelinceye kadar varsın düşmanlarım. Biliyorsunuz kentte duyulacak olursa, düşmanlarım hem sonra bana karşı iki kez kabalık eden, geçen yılda güzel Natali'nin evinde tuvalet odasına gizleneyim derken iyice ıslatılan o domuz savcı ne işe yarar bilmem ki. Siz de dostum, bana karşı çıkıp yürekliliğimi kırmayın, rica ederim. Çünkü bir insanın mutsuzluğu hiç de çekilir şey değildir. Buradaysa 100 dost ona nasıl budalalık ettiğini gösteriyor. Ama siz oturun, çay içersiniz. Doğrusu çok yoruldum. Şöyle uzanıp başıma sirkeli bez koysam nasıl olur dersiniz? Elbet koyun, hatta buz koyun. Çok perişan durumdasınız. Renginiz kireç gibi, elleriniz titriyor. Yatın, dinlenin. Üst yanını sonra anlatırsınız. Ben başucunuzdan ayrılmam. Yatmaya çekiniyordu, üsteledim. Nastasya bir fincan sirke getirdi. Bir havluyu sirkeye batırdım, Stepan Trofimovich'in başına koydum. Nastasya bir iskemlenin üstüne çıkıp köşe rafına konmuş kutsal tasvirin önündeki kandili yaktı. Buna şaşa kaldım. Eskiden kandilden eser yoktu, şimdi ise birdenbire ortaya çıkmıştı. Stepan Trofimovich bana kurnazca bakarak, "Bu buyruğu Nastasya'ya ben verdim, adamlar gittikten sonra," diye mırıldandı. İnsanın odasında böyle şeyler oldu mu, tutuklamaya gelenleri etkiler bu. Sonra gördüklerini anlatırlar elbet. Nastasya lambayı yaktıktan sonra oda kapısı önünde durdu, sağ avucunu şakağına dayadı, efendisine acımaklı acımaklı seyre koyuldu. Stepan Trofimovich bana divandan başıyla işaret ederek, "Uzaklaştırın onu," diye mırıldandı. "Bu Rus acımasından nefret ediyorum, canımı sıkıyor. Alın götürün onu, canımı sıkmaya başladı." Ama o kendiliğinden gitti. Stepan Trofimovich'in hep kapıya baktığını ve taşlığa kulak kabarttığını gördüm. "Hazır olmam gerek dostum," diyerek bana baktı her an. "Gelir alırlar ve püf, adam yeter gider. Tanrım, kim gelecek, sizi kim götürecek?" "Anlıyorsunuz ya dostum, o giderken kendisine doğrudan doğruya şimdi bana ne yapacaklarını sordum." Aynı öfke içinde, "Oldu olacak, nereye süreceklerini sorsaydınız," diye bağırdım. Sorarken zaten bunu kastetmiştim. Ama o gitti ve hiçbir cevap vermedi. Anlıyorsunuz, çamaşır, giysi ve ayrıca kışlık giysi hususunda artık onlar nasıl isterse, almamı buyururlarsa alırım. Yoksa er kaputuyla da gönderirler. Ama ben 35 rubleyi, diyerek birdenbire sesini alçalttı. Nastasya'nın çıktığı kapıya bir göz attı. Gizlice yelek cebimin astarı arasından içeri soktum. İşte burada, yoklayın bakın. Sanırım yeleğimi çıkarmazlar. Gösteriş içinde cüzdanımda 7 ruble bıraktım. Yani üzerimdeki paranın hepsi bu. Biliyor musunuz, burada bozuklar ve masanın üzerinde mangırlar. Öyle ki para sakladığımı akıllarına bile getirmezler. bütün paramın burada olduğunu düşünürler. Bugün nerede geceleyeceğimi Tanrı bilir. Böyle bir delilik karşısında başım önüme düştü. Onun anlattıklarına göre bu biçimde tutuklanmaya, araştırma yapmaya olanak yoktu. Ve doğaldır ki o ne söylediğini bilmiyordu. Doğru, bütün bunlar son çıkan yasalardan önce olmuştu. Ona daha doğru bir yöntem önerdikleri, onun sözlerine göre de doğruydu. Ama o onlardan kurnaz çıkmış ve geri çevirmişti. Elbet ilkin, yani daha pek yakın zamanlarda, kimi durumlarda vali böyle bir tutum takınabilirdi. Ama gene de bu olayda özel bir durum nasıl olabilirdi? İşte beni şaşırtan yan buydu. Stepan Trofimovich birdenbire, "Buraya herhalde Petersburg'dan telgraf geldi," dedi. "Telgraf mı? Sizin için öyle mi? Herzen'in yapıtlarıyla sizin şiiriniz için mi? Siz aklınızı mı kaçırdınız, hem tutuklanmak için neden ne?" Düpedüz kızmıştım. O yüzünü buruşturdu ve gücendi. Bağırdığım için değil de tutuklanmak için bir neden olmadığını ileri sürdüğümden. Gizemli bir sesle, "Zamanımızda birini niçin tutuklayabileceklerini kim bilir?" diye mırıldandı. Aklıma yabanıl, saçma bir düşünce geldi. "Stepan Trofimovich, bana bir dost olarak söyleyin," diye bağırdım. "Yani gerçek bir dost gibi söyleyin, sizi ele vermem. Herhangi bir gizli örgütle ilgili misiniz, değil misiniz?" Ve işte şaşarak öğrendim ki herhangi bir gizli örgüte üye olup olmadığını iyi bilmiyordu. "Yani bunu nasıl anlamalı, anlarsınız ya?" "Nasıl anlamalı ne demek?" "Bütün yüreğinle ilerleme yanlısı olduğun zaman kim güvence verebilir? İlişiğin olmadığını sanırsın, bir de bakarsın ki herhangi bir şeyle ilişkidesin." "Böyle bir şey nasıl olur? Cevabınız evet mi, hayır mı?" "Bu Petersburg'da başlar. Orada Varvara Petrovna ile bir dergi kurmayı tasarlamıştık. İşte sorunun kökü orada. O zaman sıvıştık, onlar da bizi unutmuşlardı. Şimdi ise anımsadılar." "Dostum, dostum, siz beni bilmez misiniz?" diyerek acı bir sesle bağırdı. "Bizi alacaklar, Sibirya'ya sürecekler. Kim bilir, belki de yolda bir yerde, bir hapishanede unutacaklar." Birdenbire içlenerek ağlamaya başladı. Yaşlar yanaklarından süzülüyordu. Sonra kırmızı boyun atkısıyla gözlerini örttü, sarsıla sarsıla 5 dakika kadar ağladı. "Bütün bedenim sarsıldı. Bize 20 yıldan beri geleceği anlatan gözeticimiz, önderimiz, kukolnikimiz olan, hepimizden yüksekte, görkemli duran, önünde yürekten gelen bir istekle eğildiğimiz bu insan, şimdi öğretmenin getirmeye gittiği değneği bekleyen, yaramazlık etmiş küçük bir çocuk gibi ağlıyordu. Ona dehşetli acıyordum. Kendisinin bir araba içinde hemen bugün Sibirya'ya sürüleceğine, benim karşısında durduğuma inandığı gibi inanıyordu. Bunun da kesinlikle bu sabah, şimdi şu dakikada yerine getirilmesini bekliyordu. Bütün bunlara neden Herzen'in yapıtları ile bir şiirdi. Her günkü gerçeklerin tam anlamıyla bilinmemesi hem insana dokunuyor hem tiksinti veriyordu." Sonunda sustu, divandan kalktı, gene odada dolaşmaya başladı. Aynı zamanda benimle konuşmaya devam ediyordu. İkide bir pencereye bakıyor, sofaya kulak veriyordu. Konuşmamız birbirini tutmuyordu. Güvencelerim, avutmalarım para etmiyordu. Beni pek az dinliyordu ama gene de benim kendisini avutmamı pek istiyor, durmadan bu anlamda konuşuyordu. Kalkıp gitmek istesem şu anda beni dünyada bırakmazdı. Onun için ister istemez oturdum. Bu arada Blum'un belgeler arasında 2 bildiri ele geçirdiğini ve alıp götürdüğünü anımsadı. Budalaca bir korkuya kapılarak bağırdım. "Nasıl, bildiri mi? Onlar sizde rastlantıyla mı?" "Canım, 10 tane kadar bırakmışlardı."